Ayrım 28, sayfa 283. Ana fikir kesinlikle kahramanlık olacaktı. Sonunda Brian bunun iki temel şekilde oluştuğunu görmüştü. Peşinde koşulan kahramanlık, tıpkı dağa tırmanan veya Madrid arenalarında kızgın bir boğaya meydan okuyan adamın kahramanlığı gibi, kendini sınamak anlamına gelen bu kahramanlık önemliydi. Buna karşın amaçlanmamış kahramanlık yanında bu çok daha az değerliydi. Harry, Rita ve diğerleri kendilerini sınamak için değil, yapmakta oldukları şeyin insanlığa yarar getireceğine inandıkları için görevlerini yerine getirirken hayatlarını tehlikeye atıyorlardı. Ama yine her ne kadar onlar inkar etseler de onlar her gün birer kahramandılar. Onların hepsi aynı polisler ve itfaiyeciler gibi, tıpkı milyonlarca anne ve babanın bir aileyi geçindirmek için sessiz sedasız korkunç sorumluluklar almaları ve iyi birer vatandaş olmak üzere evlat yetiştirmeleri gibi, onun varlığından şüphe eden veya hala inananları alaya alanların yaşadığı bir dünyada Tanrı hakkında konuşan din adamları gibi, gittikleri okulların şiddetle çalkalandığı bir ortamda bile eğitimsizler için acımasız olan bu dünyada hayatta kalmak için bilmeleri gereken şeyleri yine de çocuklara öğretmeye çalışan öğretmenler gibi birer kahramandılar. Birinci tarz, peşinde koşulan kahramanlık, bencilliğin bariz izlerini taşıyordu. Ama amaçlanmamış kahramanlıkta kişisellik yoktu. Brian şimdi anlıyordu ki en hakiki cesaret ve en derin fazilet, politikanın veya boğa arenalarının pırıltılı sahte şanında değil, bu ulaşılması amaçlanmayan kahramanlıktaydı. Kitabı yazmayı bitirdiğinde, bu konudaki tüm fikirlerini yazıya döktükten sonra nihayet bir yetişkin olarak yaşamına başlayabilecekti. Sessiz kahramanlığın ana tema olması konusunda kesin kararlıydı. 11.41. Teknisyen iskandilin grafiğinden kafasını kaldırıp baktı. Tekrar hareket etmeye başladılar. Aşağıya doğru mu geliyorlar? Evet efendim. Tepedeki hoparlör onlara ön taraftaki torpido odasından görevli olan subayın sesini ulaştırdı. Bu seste yepyeni bir telaş vardı şimdi. Goro bir yılanı ensesinden kavramışçasına ihtiyatla elinde tuttuğu mikrofona doğru devam et dedi. Şu anda güvertede çeyrek litreden çok daha fazla su birikti kaptan. 1 veya 2 litre kadar görünüyor. Bölmenin ön yüzü tepeden zemine boydan boya terliyor. Perçin hattında bozulma var mı? Hayır efendim. Stetoskopla olağanüstü bir ses duyuluyor mu? Hayır efendim. 10 dakika içinde yola koyulacağız dedi Goro. 11.42. Tünel yer yer halojen lambanın ışığını yansıtacak kadar daraldığında hapsedilmiş oldukları gerçeğini çepeçevre etraflarını saran karanlıkta oldukları zamanki kadar kolaylıkla kafalarından atamıyorlardı. Rita sürekli olarak geçmişle içinde bulunduğu an, ölümle yaşam, cesaretle korkaklık arasında gidip gidip geliyordu. Her geçen dakika iş dünyasındaki çalkantının dinmesini bekliyor ama tersine daha da kötüleşiyordu. Alp dağlarındaki yolun hemen üzerinde bulunan dik yamaç boyunca geniş bir alana serpiştirilmiş olan bir dizi ağaçtan doğal bir çit var. Bu sık bir orman değil. Fakat belki çığın hızını kesecek ve gürültüyle inen karı durduracak bir engel olmaya yetebilir. Kalın ve uzun gövdeli, her dem yeşil, asırlık ve kuvvetli ağaçlar. Sonra akan beyaz kitle ağaçlara çarpıyor ve onları sanki birer kibrit çöpüymüş gibi kolayca kırıyor. Annesi feryat ediyor, babası bağırıyor ve Rita üzerlerine doğru gelen bu 30 metre yüksekliğindeki giderek büyüyen, bir tanrının yüzü gibi görünen, kış mevsiminin beyaz gökyüzüne karışan o kocaman kar dalgasından gözlerini ayıramıyor. Kurbanına susamış bu kitle Audi'ye çarpıyor. Arabayı tepe taklak ediyor. Yol boyunca iteliyor. Altından ve üzerinden yalayarak geçerken uçurumun kenarındaki korkuluğa vurup aşağıya yuvarlıyor. Tüm çevreyi bir beyazlık sarmalıyor. Araba takla atıyor. Tekrar dönüyor. Sonra yan tarafı üzerinde kaymaya başlıyor. Aşağıya aşağıya bir ağaca çarparak sekiyor. Kayak pistine giriyor. Büyük bir kar nehri içerisinde tekrar süratle aşağı doğru yuvarlanıyor. Bir darbe alıyor. Sonra bir tane daha. Arabanın ön camı içe doğru çöküyor ve içini boşalmış bir kilisedeki sessizlikten daha yoğun olan bir suskunluk ve durgunluk kaplıyor. Korkudan anlamsız ve acıklı sesler çıkarmakta olan Rita kendisini bu anıdan zorla sıyırdı. George Lynn arkasından gelip ilerlemesi için onu uyarıyordu. Rita yüzmeyi kesmişti. Kendi kendine kızarak ayaklarını çırpmaya ve aşağıya doğru inmeye devam etti. 11.43. 300 fitte ve ona yakın bir yerde Ilya Pogodin'e olan mesafenin yarısından fazlasını kat ettikleri bir sırada Harry aşağıya kadar tüm yolu aşabileceklerinden şüphe etmeye başladı. İlk etapta kulak zarlarının çatırdamasından inanılmaz basıncın farkına varmıştı. Damarlarından hızla akan kanın sesi gök gürültüsü gibiydi. Uzaklardan gelen masallardaki gibi sesler duyduğunu hayal ediyordu. Fakat kelimeler bir anlam taşımıyordu ve Harry onların ne dediğini anlamış olsa başının gerçekten belaya gireceğini zihninde canlandırıyordu. Tıpkı bir denizaltı gibi bu olağanüstü basınç altında ezilerek kan ve kemik yığınından oluşan bir pelte haline gelip gelmeyeceğini merak ettim. Daha önce telsizle konuşurken yüzbaşı Timoshenko onlara bu inişi başarıyla gerçekleştirebileceklerini gösteren birkaç örnek vermişti ve Harry bunlardan bir iki tanesini kendi kendine tekrar etmeyi sürdürdü. 1961'de İsviçreli ve Amerikan dalgıçlar dalış takımlarıyla Mogori Gölü'nde 225 metreye inmeyi başarmışlardı. Mogori Gölü 730 feet 1961. İsviçreli ve Amerikalı dalgıçlar 1990'da Rus dalgıçlar daha modern takımlar içinde daha derine kaç metre olduğunu unutmuştu. Fakat Mogori Gölü'nden daha derindi. İsviçreli, Amerikan, Rus yapılabilirdi en azından iyi donanımlı profesyonel dalgıçlar tarafından. 400 feet. 11.44. Oyun derinliklerine inen haberleşme kablosunu takip ettiği sırada George Lynn kendi kendine Rusların artık komünist olmadıklarını söylüyordu. En azından komünistler yönetimde değillerdi. Şimdilik. Belki gelecekte bir gün yönetimi ele geçireceklerdi. Şeytan asla yok olmazdı. Fakat deniz altındaki adamlar yaşamlarını tehlikeye atmışlardı. Ve onların hiçbir kötü amaçları yoktu. Kendisini inandırmaya çalıştı. Fakat zorlanıyordu. Zira Kızıl Baskı'nın korkusu altında çok uzun yıllar geçirmişti. Kanton, 1949 sonbaharı. Chan Kai-shek'in ana kıtadan atılmasından 3 hafta önce. George'un babası aileyi ve giderek azalan maddi varlıklarını Tayvan'a kaçırmak için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere uzakta bulunuyordu. Evde George'dan başka 4 kişi daha vardı. Ninesi, dedesi, annesi ve 11 yaşındaki kız kardeşi Yunti. Güneş battıktan sonra babasını arayan bir grup Mao gerillası evi basmıştı. Ağır silahlı 9 adam. Annesi George'u şöminenin içine kalın demirden yapılmış ateş perdesinin arkasına saklamayı başarmıştı. Yunti'yi başka bir yere saklamıştı ama adamlar onu buldular. George şöminenin içinden izlerken ninesi ve dedesi diz çöktürülene kadar dövülmüş ve başlarına kurşun sıkılarak öldürülmüştü. Beyinleri duvarlara sıçradı. Aynı odada 9 adam tekrar annesi ve kız kardeşinin ızlarına geçmişti. Her türlü aşağılama, her türlü küçük düşürmeye maruz kalmışlardı. George daha 7 yaşına bile basmamış bir çocuktu. Küçük, korkmuş, güçsüz. Gerillalar sabaha karşı 3'e kadar George'un babasının eve dönmesini beklemişler ve nihayet ayrıldıklarında Yunti'nin boğazını kesmişlerdi. Sonra annesininkini. Çok fazla kan akmıştı. Babası 12 saat sonra eve gelmişti ve George'u hala şöminenin içinde konuşamaz durumda bulmuştu. Tayvan'a kaçmalarından sonraki 3 yıl içinde George hiç konuşmadı ve sonunda sessizliğini bozduğu zaman ilk önce annesinin ve kız kardeşinin isimlerini söyledi. Onların adını andığı anda kimsenin dindirmeyi başaramadığı bir şekilde ağlamaya başladı. Ta ki doktor eve gelip ona yatıştırıcı bir iğne yapana kadar. Her neyse, aşağıdaki denizaltıda bulunan adamlar Çinli değil, Rus idiler ve artık komünist değillerdi. Belki de hiçbir zaman gerçek komünist olmamışlardı. Ne de olsa askerler ve denizciler bazen ülkelerini idare edenlerin katil ve budala olduklarına inandıkları halde vatanları için savaşıyorlardı. Aşağıdaki adamlar annesine ve kız kardeşine saldırıp sonra onları öldürenler gibi olamazlardı. Bunlar bambaşka insanlardı ve bu başka bir zamandı. Onlara güvenilebilirdi. Onlara güvenmeliydi. Her şeye rağmen George, Pogodin'in mürettebatından, dünyada mevcut patlayıcıların tümünden korktuğundan çok daha fazla korkuyordu. 11.46. Subay salonundan komutana. Seni duyuyorum. İskele önündeki bölme akmaya başladı kaptan. Çökme var mı? Hayır efendim. Ne kadar su birikti? Yarım litre efendim. Hem torpido odasında hem de subay salonunda sorun vardı. En kısa zamanda buradan çıkmak zorundaydılar. Ya stetoskop? Bölmenin gerisinden pek çok gürültü geliyor efendim. Ama normalde hiçbiri basınç işareti değil. 5 dakika içinde yola koyulmuş oluruz. 11.47. Denizaltıya neredeyse ulaşmak üzereyken Harry ümitli olmak için daha fazla neden olduğunu hatırladı. Yüzbaşı Timoshenko'ya göre Hampshire'daki Alverstock'ta İngiliz dalgıçlar ve Marsilya'da Fransızlar gerçeğe yakın hazırlanmış ortamda ileri teknoloji ürünü dalış takımlarıyla 1500 fite kadar inmişlerdi. Hiç şüphesiz ki bir tek nokta verilerin istediği derecede güvenilir olmasını engelliyordu. Gerçeğe yakın hazırlanmış ortam. Bu gerçek ortamdı. Önlerindeki tünel genişledi. Buz duvarlar artık ışığı yansıtmayacak şekilde gözden kayboldu. Çevresinde alabildiğinde geniş bir ortamın varlığını algılıyordu. Su muhtemelen içinde daha az buz parçacığı olmasından dolayı yukarıda olduğundan daha berraktı. Birkaç saniye içinde aşağıdan gelen renkli ışıkları gördüm. Önce yeşili, sonra kırmızıyı, daha sonra elinde tuttuğu lambanın ışığı altındaki boşlukta süzülen kocaman gri bir şeklin üzerine vurdum. Harry, Ilya Pogodin'in güvertesine ulaşıp dinlenmek için radar direğine yaslandıktan sonra dahi bu korkunç basınçtan sağ salim kurtulma şanslarının fazla olduğuna inanmıyordu. Ciğerlerinin birer el bombası şiddetiyle patlayacağına ve kan damarlarının balon gibi şişeceğine neredeyse inanmış durumdaydı. Yüksek basıncın vücut üzerindeki etkileri konusunda fazla bilgisi yoktu. Belki de ciğerleri patlamazdı. Fakat hissettiklerinin hayalindeki görüntüsü yeteri derecede inandırıcıydı. Buna ek olarak Harry denizaltının durumunu hiç beğenmemişti. Diğerlerinin ona yetişmesini beklerken gemiyi incelemek için bir dakika kadar zamanı olmuştu. Tüm yanan lambalar ışıl ışıldı. İskele tarafında kırmızı, sancak tarafında yeşil, güvertede beyaz ve hepsini bastıran sarı bir ışık. Belki Harry'nin düşünce akışı basınçtan veya yorgunluktan etkilenmiş olabilirdi. Ama Pogodin dayanıklı olamayacak kadar fazla süslüydü. Bu kadar karanlıktan sonra gemi lanetli bir kumar makinesine veya yılbaşı ağacına benziyordu. Koyu renkli selofandan yapılmışçasına hassas ve kolayca kırılabilir gibi görünüyordu. 11.49 Rita tünelin dibine ulaştığı ve artık buzlar çevresini sarmadığı zaman korkusunun hafifleyeceğini umuyordu. Fakat adeta Manhattan'daki birkaç bloğu kaplayan koskoca gökdelenler gibi zemini bir kilometreden daha uzun ve 70 katlı bir bina kadar yüksek olan bu buzdan ada hala tepesindeydi. Gerçi adanın suda yüzdüğünü ve üzerine doğru batıp kendisini okyanusun dibinde ezmeyeceğini biliyordu ama yine de tepesinde asılı duruyor olması düşüncesi bile onu dehşete düşürüyor ve yukarı doğru bakmaya cesaret edemiyordu. Audi'nin içi soğuk çünkü motor durmuş ve fanlardan artık sıcak hava gelmiyor. Kar ve kırılmış ağaç dalları parçalanan camdan içeriye ön koltuğun olduğu yere sel gibi akmış. Gösterge panosunu kaplamış ve annesiyle babasını bellerine kadar gömmüş durumda. Karın içinde öyle sessizce oturuyorlar. Her ikisi de ölmüş ve zaman geçtikçe Rita anlıyor ki yardım gelene kadar yalnızca üzerindeki palto ile yaşaması mümkün değil. Gösterge lambaları ve iç aydınlatma ışığı açık. Bu yüzden Audi'nin içi karanlık değil. O akıllı bir kız. Karın belki de 30 metre derinliğinde olduğunun farkında. Kazarak yolunu bulup dışarı çıkamayacak ve tek başına kurtulamayacak kadar derin. Kurtarıcıların ona ulaşması çok zaman alacak. Babasının paltosuna ihtiyacı var ve bunu yapmayı tehlikeli olacak kadar erteledikten sonra kendisini göreceği şeyleri hazırlıyor ve sürünerek ön koltuğa geçiyor. Kıpkırmızı kan, donmuş buz parçacıkları halinde babasının kulaklarından ve burnundan sarkıyor ve annesinin boğazına çığın ön camdan içeri sürüklediği kırık bir ağaç dalının tırtıklı tarafı batmış. Yüzleri mavi gri renkte, açık gözleri tamamen bembeyaz çünkü buz onları tamamen kaplamış. Rita onlara bir kez bakıyor ve bir daha asla dönmüyor. Kafasını öne eğiyor ve babasının üzerindeki karı elleriyle kazarak temizlemeye başlıyor. Sadece 6 yaşında, hareketli bir çocuk ve yaşına göre çok kuvvetli. Ama yine de çok küçük. Eğer babasının kolları geçirilmiş olsaydı, sertleşen cesedin üzerinden paltoyu çıkarıp alması imkansızdı. Fakat arabayı sürdüğü sırada kollarını paltodan çıkartmıştı. Şimdi bedeni paltonun üzerinde oturuyor. Sırtı ona dayanıyordu ve bir sürü kaldırma ve çekelemeden sonra paltoyu babasının altından çıkarmayı başarıyor. Ödülüyle birlikte karın olmadığı arka koltuğa sürünerek geri dönüyor, kıvrılıyor, paltoya sıkıca sarınıyor ve yardımın gelmesini beklemeye başlıyor. Başını bile babasının paltosuna sarmış, yalnızca bedenini değil, nefesini de ipeksi astarın içine hapsetmiş. Çünkü nefesi sıcacık, bir süre sonra uyanık kalmakta zorluk çekmeye başlıyor. Soğuk arabanın içinden kendi kafasındaki daha soğuk yerlere doğru kaymaya başlıyor. Kızarmış gözlerle tehlikeli uykusundan her ayıldığında kendisini bir öncekinden daha halsiz hissediyor. Fakat yine de kurtarıcıların sesini dinlemeyi hatırlıyor. Ona çok uzunmuş gibi gelen bir zaman sonra ön koltuktan gelen sesler duyuyor veya duyduğunu zannediyor. Ölmüş olan babası ve annesi sonunda orada oturmaktan sıkılıp arkaya onun yanına doğru sürünerek gelmeye karar vermişler herhalde. Kırılan buzların çatırtısı. Onlar da kalın paltonun altındaki rahat ortama sokulmak istiyorlar. Çatırtı. Babasının burnundan düşen kanlı buzların çıkardığı ses. Tekrar aynı buz çatırtısı. İşte geliyorlar. O korkunç buz çatırtısı. Arabanın arka tarafına tırmanıyor olmalılar. Buzun çatır çatır çatırdayan sesi. Ve bu onun adını söyleyen bir ses mi? Onun adını fısıldayan tanıdık bir ses mi? Ve soğuk bir el paltonun altına uzanıyor. Onun sıcaklığını kıskanan bir el. Biri ona dokundu. Verita korku içinde bağırdı. Ama hiç olmazsa bu çığlık Audi'yi ve çığı harekete geçirip geçmişe ait oldukları yere gönderdi. Pete bir yanında, Frans öteki yanındaydı. Belli ki Rita hareket etmeyi bırakmıştı ve onlar kollarından tutarak kendisini son birkaç kulaçlık mesafe boyunca aşağıya doğru getiriyorlardı. Denizaltı tam önlerindeydi. Güvertenin üzerinde radar direğine tutulmuş olan Harry'yi gördüm. 11.50 Harry, Pete ve Franz'ın arasındaki Rita'yı gördüğü an büyük bir rahatlama duygusuyla ürperdi. İçi ümit ve heyecanla titredi. Diğer 6 kişi de ona katıldığında Harry, gemi boyunca yarı emekleyerek, yarı yüzerek kısa merdivenlerden köprüye indi ve güvertenin ön tarafındaki bölümde yer alan halat bağlantıları boyunca kendini öne doğru çekti. Eğer gemiden uzağa sürüklenecek olursa ona tekrar yetişmesi o kadar kolay olmayabilirdi. Çünkü hızı 9 deniz mili olan bu akıntının kendisini sürüklemesiyle 90 metrelik gemiyi sürüklemesi aynı değildi. Denizaltı ile olan bağlantısı tıpkı uzayda yürüyen astronot ile uzay gemisinin arasındaki gibiydi. Sanki her şeyin sabitmiş gibi görünmekle birlikte aslında her ikisi de hızla hareket ediyorlardı. Dikkatli fakat acele etmesi gerektiğinin bilincinde önce bir elini sonra diğerini kullanarak bağlantı hattı boyunca ilerledi ve Timoshenko'nun telsizle tarif ettiği basınç odasının kapağını bulmaya çalıştı. 11.51. Bir uyarı sireni ortalığı velveleye verdi. Tam kumanda masasının üzerinde bulunan ekranlardan ortadakinde görülen yeşil numaralar ve grafikler yok oldu. Onun yerine kırmızı harfler belirdi. Acil durum. Gorov klavyedeki üzerinde göster yazan düğmeye bastı. Ekran derhal temizlendi ve siren sustu. Her zamanki yeşil renkte yeni bir mesaj belirdi. Ön taraftaki 5 numaralı torpido kovanı dış kapağı çöktü. Kovan tamamen suyla doldu. İşte olacaklar oluyor dedi Zhukov. 5 numaralı torpido kovanı gecenin erken saatlerinde buz parçasıyla çarpıştıklarında bükülmüş olmalıydı. Şimdi de kopmuştu. Gorov çarçabuk, yalnızca dış kapı çöktü. Sadece kovan dış kapağı, iç kapak sağlam, gemide su yok, şimdilik yok ve olmayacak da dedi. Emniyet tablolarından birini gözlemleyen denizci, kaptan ziyaretçilerimiz tepedeki basınç odasının kapaklarından birini açtı dedi. Başaracağız dedi Gorov kontrol odasındaki mürettebata. Hem de mükemmel bir şekilde başaracağız. 11.52. Gövdenin baş güverte kaportasına bağlı basınç odasının kapağı deniz altındaki kontrol panelinde görevli olan biri tarafından açılmıştı. Harry oldukça ufak, pırıl pırıl aydınlanmış su dolu bölmeye göz gezdirdi. Yüzbaşı Timoshenko'nun da söylediği gibi burası yalnızca 4 dalgıcı alabilecek büyüklükteydi ve bu ölçülerde bile birçok denizaltının çıkış bölmesinden 2 kez daha büyüktü. Brian, Claude, Rita ve George birer birer bu yuvarlak odaya indiler ve sırtları duvara dayanmış vaziyette yere oturdular. Harry dışarıdan kapağı kapadı. Çünkü içeridekilerden birinin çekme alanını kullanarak kapağı indirmesi ve kilitlemek üzere çarkı çevirmesini beklemekten daha çabuk olacaktı. Fosforlu saatine baktı. Burada geçen yabancı kelimeler. Magori. M-A-G-G-I-O-R-E. Canton. C-A-N-T-O-N. Chan Kai-shek. C-A-N-K-A-I-Ş-E-K. Tayvan. T-A-I-W-A-N. Yunti. Y-U-N-T-I. Mao. M-A-O. Hampshire. H-A-M-P-S-H-I-R. Alverstok. Alverstoke. Marsilya. Marsilya. Manhattan. Manhattan.